Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 25.
Gözlerinde belirmiş olan şaşkınlık ve korku kayboldu. Dikkatle, zevkle dinledi. Dudakları hafif, gizemli bir gülümsemeyle açıldı. Kocasını unutmuş gibiydi. Sanki kocasını ilgilendirmeyen bir haber dinliyordu. Sonra yüzü sevinç ve hayranlıkla aydınlandı. Billy'e döndü, elini uzattı. Hayat diye mırıldandı. Yaşadığını duydum, mutluyum. Ah, öyle mutluyum ki. Ertesi akşam Billy işten dönünce Saxon ona yeni sorumluluklarını anımsattı. Bir şey düşündüm Billy. Ben sağlıklı ve sağlam bünyeliyim. Para harcamaya gerek yok. Martha Skelton'u bilirsin, iyi ebedir. Billy başını sallayarak karşı koydu. İş yok, o dediğin olmaz. Doktor Huntley gelecek. Bill Murphy'yi tedavi eden o. Bill Murphy, Doktor Huntley der, başka bir şey demez. Haydut'un teki ama işinin ustasıdır. Saxon üsteledi. Maggie Donahue'nun çocuğunu Martha aldı. Maggie'nin de bebeğin de sağlığı yerinde. Olabilir ama o doğurtmayacak seni. Son sözüm bu. Saxon sürdürdü sözü. Ama doktor $20 isteyecek. Benim de kalacak bir akrabam olmadığından yanıma bir de hasta bakıcı koydurtacak. Oysa bütün bu işleri Martha tek başına yapabilir. Daha az para harcanmış olur. Billy karısını usulca kucaklayıp kesin kararını bildirdi. Bana bak güzelim, dinle. Roberts ailesi ucuz meraklısı olmaz. Bunu hiç aklından çıkarma. Bebeği dünyaya getirmek senin işin ve bu kadarı yeter sana. Benim işim de para bulmak ve sana bakmak. En iyi şeyler bile çok değil sana. Başına en küçük bir kaza gelmesine dayanama. $10 milyon kazanacağımı bilsem girmem böyle bir riske. Önemli olan sensin. Dolarlar, çirkef. Doğacak olan çocuğumuzu çok seviyorum, inan bana. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bütün gün onu düşünüyorum. Bir gün beni içimden kovacak olurlarsa onun yüzünden kovacaklar. Aklımı bu çocukla bozdum düpedüz. Ama bak açık konuşuyorum Saxon. Sana bir şey olduğunu görmektense çocuğun ölmesini yeğlerim. Serçe parmağını bile değiştirmem onunla. Var anla benim için ne değer taşıdığını. İnan Saxon. Önceleri düşündüm ki bir erkekle bir kadın evlenirlerse yavaş yavaş durgunlaşırlar. Ve bir süre sonra yan yana yaşayabilmek için birbirlerine katlanmaya alışırlar. Belki başkaları için durum böyle gerçekten ama bizim için böyle değil. Seni her geçen dakika öncekine göre daha çok sevmekteyim. Şu anda bile 5 dakika öncesine göre daha çok seviyorum. Kaldı ki hasta bakıcı tutmana gerek kalmayacak. Doktor Huntley her gün uğrayacak. Mary de ev işlerini yapacak, sana bakacak. Sen aynı şeyi yapmayacak mıydın ona? Günler, haftalar geçtikçe Saxon irileşen memelerinden daha çok üğünç duyuyordu. Tam anlamıyla normal bir kadın olduğundan gebelik onu son derece mutlu ediyordu. Arada sırada korkulara kapıldığı da oluyordu ama o denli belirsiz ve geçici korkulardı ki bunlar mutluluğuna çeşitlik atmaktan başka bir sonuç vermiyordu. Onu kaygılandıran bir tek şey vardı, çalışma hayatında baş gösteren sıkıntılı ve tehlikeli durum. Kimse farkında görünmüyordu bu durumun. Hele Saxon hiç anlamıyordu olanları. Şöyle diyordu ağabeyi Tom'a. Modern makineler sayesinde elde edilen üretim fazlalığından söz ediliyor hep. Peki şimdi böyle makinelerimiz var da neden bolluk içinde yüzmüyoruz? Hah, konuşmak diye buna derler işte. Çok geçmeden kavrarsın sosyalizmi. Tom, sen ne zamandan beri sosyalistsin? 8 yıldan beri. Ve henüz bir üstünlük elde edemedin, öyle mi? Hayır, ama o da olacak. Bu hesapla sosyalizmden yararlanmana yaşamın yetmez dedi Saxon. O günü görmeden ölür gidersin. Tom içini çekti. Korkarım öyle olacak. Bu işler o denli ağır yürüyor ki. Bir daha çekti içini. Yorgun ve sabırlı bir görünüşü vardı. Omuzları çökmüş, elleri çalışmaktan yıpranmıştı. Ve bu görünüşü sosyal inancının boş bir şey olduğunu simgeliyor gibi geldi Saxon'a. Kaçınılmaz ve beklenmedik olayların çoğunda olduğu gibi durup dururken sakin bir hava içinde başladı her şey. Her yaştan irili ufaklı çocuklar sokakta oynuyordu. Saxon açık pencerenin önünde durmuş, beklediği çocuğu düşünerek onları izliyordu. Ilık bir güneş vardı. Körfez'den esen Meltem havayı serinletiyor, hafif bir tuz tadı veriyordu. Çocuklardan biri parmağını uzatıp 7. cadde yönündeki Pin Street'in yukarısını gösterdi. Öteki çocukların hepsi oyunlarını keserek ilgiyle baktılar ve aynı şeyi yaptılar. Toplaştılar. 10-12 yaşındakiler, yani oğlanların en büyükleri bir araya geldiler. Büyük kızlar kaygılı davranışlarla küçükleri ellerinden tuttular ya da kucaklarını aldılar. Sakson olup bitenlerin nedenini göremiyordu ama büyük oğlanların deriye koştuklarını, taş topladıklarını ve evlerin arasındaki dar geçitlerde saklandıklarını görünce kestirdi. Küçük çocuklar da ağabeyleri gibi davranmaya çalışıyorlardı. Kızlar küçük kardeşlerini kollarından çekip götürüyor, bahçe kapılarını çarparak içeri giriyor, gürültüyle basamakları tırmanıyor, evlerine sığınıyorlardı. Kapılar hızla kapanıyordu. Çok geçmeden sokak boşaldı, sağda solda perdeler aralanıyor, kaygılı ve meraklı kadın yüzleri cama yapışıp sokağa dikizliyordu. Saxon Center Street istasyonundan kente doğru yola çıkan trenin homurtusunu duydu. Sonra 7. cadde yönünden boğuk bağırışmalar yükseldi. Saxon bir şey göremiyordu daha ama Mercedes'in sözlerini anımsadı. Bir kemik kapmak için dalaşan itler. Onların kemiği değiştir. Gürültü yaklaşıyordu. Saxon pencereden sarkınca bir düzine sarı işçi gördü. Bir o kadar da özel polis memuruyla özel dedektif onları korumaktaydı. Hep bir arada sokağın Saxon tarafındaki kaldırımından ilerliyorlardı. Topluca belirli bir disiplin içinde yürüyorlardı. 75-100 kişilik bir grevci kalabalığı peşlerine takılmış, anlaşılmaz naralar atıyor, taş toplamak için yere eğiliyorlardı. Saxon tir tir titremeye başladı ama korku geçirmesinin zararlı olabileceğini anımsayınca kendini tutmaya çalıştı. Mercedes Higgins'in davranışı da ona bu yönde yardımcı oldu. Yaşlı kadın ardından bir sandalye sürükleyerek kapısının eşiğine çıktı. Sandalyeyi sakin sakin peronun küçük sahanlığına yerleştirdi. Özel polis memurları çop taşıyorlardı. Özel dedektifler silahsızdı görünüşe bakılırsa. Onları izleyen grevciler öfke ve tehditlerini bağırmakla yetinecekleri izlenimini veriyorlardı. Çatışmayı çabuklaştırmak da çocuklara düştü. Sokağın öbür yanından Olsen'in ve İsham'ın evleri arasındaki açıklıktan dolu gibi taş yağmaya başladı. Taşlardan çoğu yeteri kadar hızlı atılmadığı için hedefe varmıyordu. Bununla birlikte sarı işçilerden biri başına bir taş yedi. Saxon'dan 6 metre kadar uzaktaydı. Genç kadın adamın sendeleyerek yaklaştığını ve tabancasını çektiğini gördü. Adam bir eliyle gözlerinin içine akan kanı silerken öbür eliyle tabancasını İslam'ın evine doğru ateşledi. Özel dedektiflerden biri yaralının koluna yapışarak yeniden ateş etmesine engel oldu. Çekip götürdü. Aynı anda grevciler daha vahşi bir çığlık kopardılar. Saxon'un ve Maggie Donohue'nun evleri arasından taşlar uçuştu. Sarı işçiler ve koruyucuları durdurdular. Tabancalarını çektiler. Bu sert ve kararlı profesyonel silahşör suratlarını gören Saxon kan döküleceğini, kıyım olacağını seziyordu. Görünüşe göre şefleri olan orta yaşlı bir adam yumuşak fötr şapkasını çıkarıp dazla kafasındaki teri sildi. Öylesine iri yarıydı ki yerinden güçlükle kıpırdıyordu. Sakattı sanki. Kır sakalı tütün suyuyla kirlenmişti. Puro içiyordu. Başı omuzlar arasına gömülmüştü. Saxon adamın paltosunun yakasında saç köpekleri gördü. Adamlardan biri eliyle sokağa gösterdi. Arkadaşlarından birçoğu kahkahayla gülmeye başladılar. Bu neşenin nedeni 4 yaşındaki küçük Olsen'di. Her nasılsa anasının elinden kaçmış ekonomik düşmanlarının üstüne gidiyordu doğru. Sağ elinde bir taş vardı. O kadar iri bir taş ki götürmekte güçlük çekiyordu. Ama adamları tehdit etmekten de geri kalmıyordu. Küçük pembe yüzü öfkeyle kasılmıştı. Pis sarılar, pis sarılar diye avaz avaz bağırıyordu. Adamların kahkahası büsbütün arttırdı öfkesini. Var gücüyle kaya parçasını fırlattı. Taş 2 metre bile gitmeden yere düştü. Saxon, Bayan Olsen'in sokağa fırlayıp çocuğunu içeriye aldığını gördü. Grevcilerin açtığı tabanca ateşi ilgisini penceresinin altında duran adamlara çekti. Onlardan biri ağız dolusu küfürler savuruyor ve hareketsiz sarkan sol kolunun pazusunu yokluyordu. Sakson adamın elinden aşağı kan aktığını gördü. Pencereden bakmaya son vermesi gerektiğini biliyordu. Ama mücadeleci atalarının anısı canlıydı kafasında. Aslında kendisi de çoğu kadınlardan daha az korkaktı. Kendi sokağında patlak veren savaş ona çocuğunu unutturdu. Grevcileri her şeyi unuttu. Az önce purosunu içen göbekli şefe ne olduğunu merak ediyordu. Adamın kafası boynundan tahta perdenin iki kazısı arasında sıkışmıştı. Sakson anlayamadı bu tuhaf durumun nasıl olup bittiğini. Adamın bedeni tahta perdenin dış yüzünde asılı kalmıştı. Dizleri tümüyle yere değmiyordu. Şapkası düşmüştü. Tepesi güneşin altında olağanüstü bir ışıkla yanıyordu. Purosu da düşmüştü. Adamın kendisine baktığını gördü. Kazıklar arasından sarkan bir eli Sakson'u çağırır gibi sallanıyordu. Çapkınca göz kırpıyordu sanki. Oysa onun bu kıvranışlarında öldürücü bir acının etkisi olduğu belliydi. Belki bir saniye, belki iki. Sakson bu sahneyi izledi. Bert'ün sesini alınca kendine geldi. Bert, Sakson'un evi önündeki kaldırımda koşuyor, ardından bir sürü grevci saldırıya geçiyordu. Bert, "Hücum, Mohikanlar, kaçamazlar elimizden. Çarmıha gireceğiz onları," diye bağırarak yüreklendiriyordu. Sol elinde bir kazma sapı, sağında tabanca vardı. Hem koşuyor hem de tabancanın topunu çeviriyordu ama boşuna. Silah dolu değildi. Birden duruverdi. Kazma sapını elinden düşürdü. Bir yarım daire çizip yüzünü Sakson'un kapısına doğru çevirdi. Düşmeden önce doğruldu, silahını üstüne atan bir sarının yüzüne doğru savurdu. Sonra sendelemeye başladı, beli ve dizleri büküldü. Sonsuz bir çabayla ağır ağır sağ eliyle tahta perdenin kazıklarından birisini yakaladı, kaydı, toprağın içine gömülürcesine yavaş yavaş yere yığıldı. Önderliğini yaptığı grevciler ileriye atıldılar. Amansız bir savaş kırımı oldu. Sıralarla koruyucuları kuşatılmışlar, Sakson'un tahta perdesine sıkıştırılmışlardı. Kaçacak yolu olmayan fareler gibi karşı koydular ama 100 kişinin saldırısına dayanamazlardı. Coplar kazma sapları işliyor, silahlar patlıyor, çok yakından atılan taşlar ortalığı kırıp geçiriyordu. Birkaç aylık baba olan Frank Davis, Bert'ün arkadaşı, silahının namlusunu bir sarının göğsüne dayayıp ateş etti. Öfkeli küfürler, vahşi bağırışlar, korku ve acı çığlıkları duyuldu. Mercedes haklıydı. Bu yaratıkların insana benzer yanı kalmamıştı. Bir parça kemik kapmak için birbirini paralayan hayvanlardı. Kemik iş demek. Hep bu üç sözcük geliyordu Sakson'un aklına. Pencereden içeri girmeyi çok istemesine karşın bir türlü giremiyordu. Kötü durum olmuştu sanki. Beyni çalışmıyordu artık. Oturduğu yerde uyuşup kalmıştı. Büyüyen gözleri önünde normalden hızlı dönen bir film gibi geçen korkunç sahneyi izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Özel dedektiflerin, özel polis memurlarının ve grevcilerin vurulup düştüklerini gördü. Sarının biri dehşet verici bir yara almış, dizleri üzerinde sürükleniyor, aman diliyordu. Suratına bir tekme yedi, sırt üstü yere serildi. Tam o sırada yetişen bir grevci, tabancasının bütün kurşunlarını soğuk kanlılıkla arka arkaya adamın göğsüne boşalttı. Adamın biri başka bir sarının gırtlağına yapışmış, tahta perdenin üzerine yatırmış, silahının kabzasıyla suratını çarşamba pazarına çeviriyordu. Sakson kabzanın düzenli biçimde kalkıp indiğini görüyordu. Silahı tutanı tanırdı. Chester Johnson'dı. Daha evli değilken balolarda rastlamıştı ona. Birlikte dans etmişti. Hoş çocuktu, iyi huyluydu. Bir çarşamba akşamı belediye bandosunun konserini dinledikten sonra Sakson'u ve iki başka genç kızı 13. sokakta Tony'nin işlettiği yere götürmüştü. Oradan da Pabst kahvesine gidip eve dönmeden birer bardak bira içmişlerdi. O Chester Johnson'la şu grevcinin aynı adam olduğuna inanamıyordu Sakson. O sırada boynu hala kazıklar arasında sıkışmış duran göbekli şefin serbest eliyle tabancasını çektiğini, namlusunu Chester'ın böğrüne dayadığını gördü. Uyarmak için seslenmek istedi. Seslendi de. Chester başını kaldırıp gördü genç kadını. Tam o anda tabanca patladı. Chester sarının üzerine yıkıldı. Üç adam takılı kaldılar tahta perdeye. Sakson artık her şeyi bekliyordu. Grevcilerin tahta perdeyi açtıklarını görünce hiç şaşalamadı. Bahçeye girdiler, yetiştirebildiği tek tük çiçekleri, sardunyaları, her cahil menekşeleri çiğnediler. Mercedes'in eviyle kendi ev arasındaki geçitten kaçmayı denediler. Penn Street'in yukarısından bir sürü özel polis memuruyla özel dedektif yetişmekteydi. Hem koşuyor hem de tabancalarını ateşliyorlardı. Sokağın aşağısındansa içi tıklım tıklım polis dolu üç devri arabası geliyordu. Çan sesleri ve atların nal takırtısı ortalığı gürültüye boğuyordu. Grevciler tuzağa kıstırılmıştı ancak evlerin arasından geçip arka taraftaki tahta perdeleri aşarak kaçabilirlerdi. Dar geçitte meydana gelen sıkışıklık hepsinin kaçıp kurtulmalarına engel oldu. 12 kişi kadar evin ön yüzüyle giriş basamakları arasındaki köşede sıkıştılar ve düşmanları onların kendilerine davrandıkları biçimde davrandılar. Tutuklamaya girişmediler bile. Arkadaşlarının başına gelenlerden kuduran güvenlik kuvvetleri son grevcisine kadar hepsini coplarla ya da tabancayla yere serdiler.
Ayrım sonu.